Herkese iyi akşamlar. Bugün 1 Mart 2020 ve hak temelli hukuk söyleşilerimizin bir programında daha birlikteyiz. Ben Sevda Bozbey Yılmaz ve değerli hukukçu partnerim avukat Sevgi Mart Göcen'le birlikte o iğrenç espri yapmak istiyorum. 1 Mart günü Sevgi Mart'la hukuk söyleşileri diye. O espri yapmak istiyorum. Lütfen
İçinde
Sevgi bana.
İçinde kalmasın hadi.
Aynen. Ondan sonra arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bu akşamki programımıza. Hak temelli hukuk söyleşilerine. Programımızı birkaç haftadır, uzun haftalardır birlikte yapıyoruz. Çok büyük bir keyifle yapıyoruz. Bu kadar sıkışıklık arasında Sevgi Mart'la birlikte gerçekten sürdürmeye çalışıyoruz. Programımıza bugün gelen konuklarımıza, önceki haftalarda gelen konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Bizi dinledikleri ve programımıza katıldıkları için. Programımızı, söyleşilerimizi dinleyemeyenler, vaktinde burada olamayanlar için de sonrasında temizleyip paklayıp Rıdvan Çırpan, dünyaseslen.com'a Nurşen Sunar Korkmaz, Serper Arıkan, Burak Sarı, Gülcan Altun, harika eğitim ekibimiz gerekli işlemleri yapıp bizi hazırlıyorlar. Dolayısıyla o programları dünyaseslen.com'dan tabii ki de takip edebilirsiniz. Buradan değerli ekip arkadaşımız, eğitim ekibi arkadaşımız Rıdvan Çırpan'ı ve çok yakın arkadaşımız yine Elif Ünver'i çok tebrik ediyoruz. Bütün kalbimizle tebrik ediyoruz. Dün onların düğünündeydik. Evet, değil mi Sevgi? Çok keyifliydi. Evet. Çok mutlu olsunlar. Allah utandırmasın gerçekten. Çok Amin. Güzel bir dönem olsun onlar için. Elif'i de zaten pek çoğunuz tanıyorsunuz arkadaşlar. Önceki yıllarda hem Sosyal Aikido'dan hem Ortaya Karışık'tan hem de yaptığı pek çok engel sevişimle ilgili yaptığı pek çok çalışmadan Elif'i de biliyorsunuz. Onlar hayatlarını birleştirmeye karar verdiler. Biz de o mutluluklarını paylaşmak için yanlarında olduk. Tekrar onlara mutluluklar diliyoruz. Onlar güzel bir masala başladılar. Biz de o masala eşlik etmeye devam edeceğiz arkadaşları olarak. Dolayısıyla da tekrar onları kutluyoruz. Ve bu haftaki eğitim söyleşimizi geçmeden önce geçen hafta programın sonrasında takip edenler biliyorlar. Değerli toplum bilimci, avukat ve aktivist Turan İçli ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Neye dairdi sohbetimiz? İstihdam, engellerin istihdamı, Türkiye'deki engellilerle ilgili istihdam mevzuatı ve buna bağlı çalışma hakkı, sınavlar ve buna bağlı pek çok bileşenden söz ettik. Çok güzel bir sohbetti Turan abiyle gerçekleştirdiğimiz sohbet. Turan abiyle yaptığımız sohbeti ve sevgiyle bizim bugüne kadar yaptığımız bütün programları dünyaseslen.com'dan takip edebilirsiniz. Bu hukuk söyleşimiz, bu hafta yapacağımız hukuk söyleşimiz ve gelecek haftaki programımızla birlikte büyük bir ihtimalle bu dönemki eğitim süreçlerimizi tamamlıyor olacağız. Önümüzdeki dönemlerde size Nurşen kanalıyla bilgilerimizi ulaştıracağız. Ama bugün de buradayız Sevgi'yle birlikte. Sevgicim hoş geldin. Sürekli Sevgi'nin yoğunluğundan söz ediyorum. Çünkü onlar da Allah izin verirse 4 Nisan'da evlenecekler. Ama bu program için Sevgi koşturmasının arasına sağ olsun uzun haftalardır sıkıştırmaya çalışıyor. Sevgi hoş geldin. Bugünkü programımızda aslında yer yer konuştuk ama yine de daha yakından bakacağız. Bu haftaki hak temelli hukuk söyleşilerimizin konusu bilgiye erişim ve fiziksel erişim. Bununla ilgili konuşacağız. Erişim hakkı ile ilgili konuşacağız engellilerin. Öncelikle bilgiye erişim ve fiziksel erişilebilirlik hukuki açıdan nasıl bir anlam ifade ediyor engeller açısından? Önce öyle başlayalım ve bunları birazcık tanımlayarak başlayalım. Sonrasında da yavaş yavaş ilerleriz. Buyursunlar efendim.
Herkese iyi akşamlar, selamlar arkadaşlar. Çok güzel bir eğitim sürecini aslında şeye rağmen elimizden gelen iyisini yapmaya çalıştık ve burada olmak, sizinle birlikte olmak, bir şeyler üretebilmek, birlikte bir şeyler yapabilmek çok güzeldi. Başta çok değerli ortağım Sayın Sevda Bozbey Yılmaz'a ve çok değerli ekip arkadaşlarıma, Nurşen'cime, Gülcan'a, Rıdvan'a, Burak'a ve emeği geçen herkese çok çok çok teşekkür ediyorum ben de. Şimdi bilgiye erişilebilirlik dediğimiz zaman ya da fiziksel erişilebilirlik dediğimiz zaman aslında erişilebilirliği bir noktada biz yaşam hakkıyla bütünleştirebiliriz arkadaşlar. Yaşam hakkı da biliyorsunuz hem anayasamızda hem ülkemizin de tarafı olduğu evrensel sözleşmelerde temel haklardan birisi olarak kabul edilmiş. Peki neden bunu yaşam hakkıyla birleştirebiliriz? En çatıda yer alan hak olduğu için birleştirebiliriz. Birincisi bu. Tabii ki bunun altında mesela bilgiye erişimde özellikle işte eğitim hakkına dahil edebiliriz. Sağlık hakkına dahil edebiliriz. Branş ayırdığımız zaman çevre hakkına dahil edebiliriz. Yine fiziksel erişilebilirliği yaşam hakkına, seyahat hakkına dahil edebiliriz. Birçok alana dahil edebiliriz ama en çatıda yaşam hakkının içine oturtabiliriz. Çünkü insanların yaşaması zaten diğer haklar da yaşam hakkının bir nevi böyle hani çatı gibi düşünün onu. Onun alt odalarına yerleştirilmiş olarak karşımıza çıkıyor. İşte sağlık hakkı, temiz çevre hakkı, eğitim hakkı, seyahat hakkı ve diğerleri. Çünkü yaşam bir bütün arkadaşlar. Artık hukuk literatüründe de özellikle 20. yüzyıldan sonra hayat hakkından çok yaşam hakkı kavramı daha çok kabul görmeye başlıyor. Çünkü yaşam bir bütün. Yani sadece hayatta olmanız, işte nefes alıp veriyor olmanız, işte yiyip içebiliyor olmanız artık yaşam hayat olarak kabul edilmiyor. Bu daha geniş kapsamlı. Eğitim, sağlık, çevre, işte temiz hava, sosyal etkinliklere katılım, çevreyle, yaşamla, toplumla iç içe olabilme gibi birçok alanı kapsadığı için hem bilgiye erişim hem fiziksel erişimi yaşam hakkı çatısı altında yerleştirebilir ve bu bağlamda değerlendirebiliriz. Bilgiye erişimin tabii ki çok çok çok geniş bir alanı kapsıyor. Yani hem eğitim hakkı, eğitim alanında bilgiye erişim, hem devlet faaliyetlerinde yürütülen kamusal faaliyetlerde bilgiye erişim, hem hayatımızı, yaşamımızı sürdürebilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz bilgiye erişim gibi birçok alanı kapsayan ve salt kendimiz için değil, çevremiz için de yararlı olabilmek adına bir şeyler üretebilmek adına ya şöyle düşünün, bir örnek üzerinden açıklayayım bunu size. Mesela çevreyi kirletmemek hepimizin bir ödevi ama bunu nasıl yapacağımızı öğrenmek işte bilgiye erişim hakkı kapsamında değerlendiriliyor. Yani bunu nasıl öğreneceğiz biz? Çevreyi kirletmeyeceğiz ama bunu nasıl yapacağız? Nelere dikkat edeceğiz? İşte sürekli kamu spotları dönüyor mesela televizyonda. Suyu dikkatli harcayın diye. Buna ilişkin altında aslında yazıyla yani alt yazıyla o kadar çok bilgi geçiyor ki ama bu belki hani alt yazı okuma yazma bilen işitme engelliler için erişilebilir, kabul edilebilir. Ama mesela bir görme engelli için ya da yazı okuma yazma bir işitme engelli için erişilebilir bir bilgi sunumu halinde olmuyor. Bu şekilde karşımıza çıkmıyor. Hani TV'de izlediğiniz bir programın altında geçen bilgiden elinize aldığınız bir deterjan kutusunun ya da ilaç kutusunun ya da mutfağınızda kullandığınız besin maddesinin üzerinde yazan bilgiye kadar okulda okuduğunuz bir kitaptan bir habere kadar, bir basın haberine kadar her alan bir kitap erişilebilirliği hepsi aslında bilgiye erişim kapsamında değerlendirilebilir. Çünkü bilginin sınırı ve sınıfı yok. Her alanda, her noktada, her yerde karşımıza çıkabilen bir veri, bir done. O nedenle çok geniş kapsamlı bilgiye erişim. Fiziksel erişim zaten biliyoruz ki toplumumuzun maalesef ki kanayan bir yarası. Buna kamu binaları da dahil, belediyeler tarafından yapılan yollar da dahil. Bugün Denizli'nin merkezinde çarşıda bir işimiz vardı. Hatta bugün de işte fiziksel erişilebilirlikten bahsedeceğimiz için hani algıda seçicilik oluyor ister istemez. Kafanızda başka bir sürü şey varken bir yandan da ona dikkat ediyorsunuz ve aslında erişilebilir olduğu nesine rağmen ne kadar çok erişilebilirlik problemiyle fiziksel anlamda erişilebilirlik problemine sahip bir şehir tabii birçok şehre göre çok daha iyi durumda ama çok fazla fiziksel erişilebilirlik problemi olduğunu gözlemledim. Hani gerçekten fiziksel erişilebilirlik de yaşam hakkı kapsamında. Çünkü en başta mesela fiziksel erişilebilirliği tam sağlamadığınız zaman insanların seyahat hakkını engellemiş oluyorsunuz. Bir yerden bir yere gidip gelebilmelerine mani olmuş oluyorsunuz. İşte fiziksel erişilebilirliği sağlamadığınız zaman bir noktada bilgiye erişimi de kısıtlamış oluyorsunuz. Çünkü insanlar en basitinden okula gidemiyor, sosyal hayata dahil olamıyor ve benzeri birçok engellemelerle karşılaşıyorlar. Dolayısıyla her ikisi de birbirine bağlı olan ve hukukta da, literatürde de artık yaşam hakkının, yaşam hakkı çatısının altında yer alan kavramlar olarak ifade edebiliriz.
Kesin bir şekilde bilgi erişim ve fiziksel erişilebilirliğin ve hatta bütün bu iki kavramın yaşam hakkı ile ilgili olan bağını paylaştı Sevgi. Çok önemli bir şeyden söz etti. Peki şöyle devam edecek olursak, bizim ülkemizde fiziksel erişilebilirlik kavramı dediğimiz zaman, yani mevzuatta da belki öyle görünüyor ya da ne bileyim uygulamada da öyle görüyoruz. Bir tek aklımıza şey geliyor değil mi? İşte rampalar. Yani fizik mesela ben fiziksel erişebilirlik sağlıyorum diyen bir kuruma gittiğiniz zaman size rampaları gösteriyor. İşte ne bileyim asansörleri gösteriyor. Ama bu farklı dezavantajlı gruplar için farklı çalışmalar gerektiriyor. Bununla ilgili herhangi bir tanımlama var mı? Gerek ulusal hukukta gerekse uluslararası hukukta belli bir tanımlama yapılmış mı? Tanım var mı?
Aslında şöyle net kabul gören anlamında değil ama hani fiziksel erişilebilirlikte ifade edilen şey şu: mekansal ve kullanımsal erişilebilirliğin tüm insanlar için kapsayıcı hale getirilmesi, mekanın kullanımsal erişilebilirliğinin tüm insanlar için kapsayıcı hale getirilmesi. Yani o bir mekana girdiğiniz zaman siz İşitme engelli de olsanız, görme engelli de olsanız, işte başka bir ortopedik engelli de olsanız ya da başka bir engel grubuna da dahil olsanız, ki buna hepsi dahil, zihinsel engel de dahil, bir ortama girdiğiniz zaman sizin o binayı, o odayı, o kurumu, o işte okulu, otobüsü, dolmuşu, tiyatro salonunu, sinema salonunu falan, yolu, caddeyi, her yeri tam anlamıyla bütün alanlarıyla kullanabilir hale getirmeniz, yani kullanılabileceğiniz hale getirilmiş olması olarak aslında kabul görüyor gerçek erişilebilirlik. Kullanımsal her noktasının kullanılabilir hale getirilmesi olarak kabul ediliyor. Hem uluslararası, bu özellikle işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler Adalet Divanı ve onun komitelerine yapılan itirazlarda baktığımız zaman hep temelde bakılan şey bu: mekansal kullanımın her insanı kapsayacak hale getirilmiş olması olarak kabul ediliyor.
Çok açık ve çok net bir tanımlama bu. Aslında şöyle arkadaşlar, şimdi Sevgi az önce şey dedi. Yani fiziksel erişilebilirlik aslında bir yandan bilgiye erişilebilirliği de engelliyor. Bilgiye erişilebilirlik de aynı şekilde onu da etkiliyor. Çarpıcı bir örnek anlatacağım. Bundan bir yıl önce çalıştığım şirkette, Türk Hava Yolları'nda sivil havacılığın bir toplantısına gideceğiz. Toplantıya gittik. Toplantıda pek çok paydaş var. Bu paydaşlardan bir tanesi de belki birkaçınızın Facebook'tan biliyor olduğunu düşünüyorum. Türkiye Haklar İzleme Kurulu'ndan, TOHAT'tan. Belki yanlış telaffuz ediyor olabilirim şeyin adını, derneğin adını, ama Hakan Özgül. Hakan'la bir de tabii toplantıya davet edilmiş. Çünkü sonuçta alanında profesyonel biri ve onun bilgi ve birikimine ihtiyacı var o toplantının, tartışmayı genişletmek ve katkıda bulunması için. Tabii ki Hakan abi toplantıya giremedi. Sebebini açıklıyorum. Çünkü toplantı salon ne çıkacak asansörü Hakan abinin şeyi sığmadı. Tekerlekli sandalyesi sığmadı. Biz sizi taşıyalım, başka bir sandalye alalım. Tabii ki bu kabul edilebilir. Bir şey değil bir yetişkinin taşın. Şimdi bir kere toplantıyı planlayanlar, toplantının asıl bileşenini oluşturan kişiyi düşünmemişler. Ve anlık bir çözüm bulamadılar, kriz yönetemediler. Mesela toplantıyı birinci kata ya da giriş katına alabilmek için bir çaba da göstermediler. Ve tabii ki de doğal olarak Hakan abi bunu kabul etmediği için toplantıya katılamadı. Şimdi bu bir fiziksel erişilebilirlik problemi. Yani tekerlekli sandalye kullanması durumu Hakan abinin o toplantıya gelemeyişinin bir nedenini oluşturamaz. O toplantıyı planlayanlar onu planlamalı zaten. Organize edenler planlamalı. Bu tür haklarınızın olduğunu bilmeniz açısından böyle bir örnek paylaştım. Peki bunu eğitimde de yaşıyoruz, iş yerlerinde de yaşıyoruz ve pek çok yerde yaşıyoruz. Yani bir doküman, işinizle ilgili bir doküman, bir dokümanı okuyamamanız bir bilgiye erişim problemi, bir duyuruya ulaşamamanız bir erişilebilirlik problemi. Kurumla ilgili yapılan bir açıklama, bir bilgilendirmeye dair o şeylerin, o bilgi ve dokümanın mail kanalıyla bir şekilde resim formatıyla ya da JPG gibi formatlarla gönderilmesi, bu bir grubun, mesela siz bir kör grubu oluşturuyorsanız o kurumda bir grubun ihmali anlamına gelir. Değil mi? Bu da bilgi erişim kapsamına girer
Tabii
ve
ki.
bilgiden faydalanmamak anlamına gelir. Peki ben bilgiye ve benim bilgiye ve fiziksel erişilebilirlik bağlamındaki pek çok şeyim sağlanmıyor diyelim ki bir kurumda. Ne yapmam gerekir? Nasıl bir yol izleyeceğim? Bunu nasıl iddia edeceğim? Yani benim bilgi erişimim ve fiziksel erişimim, mesela asansör. Asansör var ama işte içinde şey yok. Braille yok ya da ses yok ya da daha da çarpıcı bir şey söyleyeyim. Bazı asansörlere temel bir mekanizma yapmışlar. Dışarıdan basıyorsun. Yani asansörün duvar yok. Bir yerden D mi geldi, C mi geldi, B mi geldi, A mı geldi? Bunu müneccim olarak tahmin etmem bekleniyor. Çünkü orada ışıkla gösteriliyor mesela. Bu tür bir şey de sizin fiziksel erişilebilirliğinizin engellendiğini gösterir. Ne yapmalıyız? Nasıl bir yol izlemeliyiz bu tür şeylerle ilgili? Bir hakkımız var mı buna dair bizim?
Aslında şöyle çok acı bir şey ki bu alana ilişkin olarak net bir izleyebileceğimiz bir yol, hani ya arkadaşlar bakın mahkemeye gidin ya da işte şunu şunu yapın, şunu bunu yapın, bu böyle olur noktasında bir yöntemimiz yok. Ama geçmiş derslerde de söyledim bunu. Arkadaşlar bu yıl erişilebilirlik yılı ilan edildi. 2020 yılı Türkiye'de erişilebilirlik yılı olarak kabul edildi. Ve bu bizim için gerçekten çok çok çok önemli bir şey. Çok önemli bir hani kazanım mı söyleyebilir miyim tam bilmiyorum ama çok önemli bir avantaj diyelim. Daha doğru bir ifade olacak bu bizim için. Çünkü hani Cumhurbaşkanı tarafından erişilebilirlik yılı ilan edildi bu yıl ve kamu kurumları, özellikle kamu kurumları bu konuya çok önem veriyorlar. Yaşadığımız birkaç olumlu örnek oldu buna ilişkin olarak. Özellikle arkadaşlarımıza ısrarla söylüyoruz. Lütfen arkadaşlar bakın yaşadığınız tüm erişilebilirlik problemlerini ama mümkünse çözümleriyle birlikte. Çünkü çözümlerini üretmediğiniz ya da sunmadığınız zaman saçma sapan yöntemlerle çözmeye çalışıyorlar. Bu sefer artık daha geri dönülmez bir yola gidilmiş oluyor. Daha işin içinden çıkılmaz bir yola gidilmiş oluyor. Bu nedenle çözümleriyle birlikte kamu kurumlarına, yaşadığınız illerlere, ilçe belediyelerine, il belediyelerine ki bütün valiliklerde artık erişilebilirlik komisyonları kuruluyor. Bu komisyonlara dilekçelerle, yani dilekçeyle verin bunu. Gidip de işte Ahmet Bey, Mehmet Bey, Ayşe Hanım, Hatice Hanım ben geldim. Ben şurada şöyle bir erişilebilirlik problemi yaşıyorum. Bunu çözer misiniz demeyin. Lütfen dilekçelerle illerde kaymakamlıklara, yine işte cadde sokak erişilebilirliği gibi sorunlar yaşıyorsanız belediyelere mutlaka yazılı adınızı, soyadınızı, TC kimlik numaranızı içeren yazılı dilekçelerle başvurarak bu sorunları çözdürmeye çalışın. Gerçekten çok önemli önemli birkaç tane sorunu çözdük. Mesela bir tane okula, Konya'da bir okula şu an rampa yapılıyor. Tamamına rampa yapılıyor. Orada iki tane tekerlekli sandalyeli öğrenci vardı. Bu erişilebilirlik yılından yararlanarak, erişilebilirlik yılı ilanından yararlanarak bir dilekçeyle Milli Eğitim'e, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuru yaptılar. Başvuruları bakın sadece bu sebeple kabul edildi arkadaşlar. Çok acı ama bu sebeple kabul edildi. Erişilebilirlik yılı ilan edildiği için kabul edildi. Onlar insan olduğu için ve buna hakları olduğu için değil. Ama madem ki bunu böyle yaptıramıyoruz, madem başka bir çaremiz yok, madem ki onlar bizi anlamakta, hala anlamamakta ısrar ediyorlar, o zaman biz de elimizdeki durumu fırsata çevirmek zorundayız. Erişilebilirlik problemlerimizi çözdürmek açısından. Bu çocuklar yaklaşık 20-25 gün önce başvurularını yaptılar. Okulda rampa yok, biz üst sınıflara çıkamıyoruz, fizik laboratuvarına, müzik laboratuvarına ulaşamıyoruz diye. Ve şu an okulda rampa inşaatı başladı. Rampa yapılıyor okula, asansör genişletiliyor. Bildiğiniz okul binasının içinde resmen şey yapılıyor, yani yeniden inşaat yapılıyor. Yapılıyor. Yani demek istediğim o, bu örneği o yüzden verdim size. O yüzden bu yılı güzel değerlendirelim ve yine söylüyorum yapabileceğimiz şey bu. İllerde valiliklere, ilçelerde kaymakamlıklara ve belediyelere, ilçe belediyelerine, büyükşehir varsa elinizde doğrudan büyükşehir belediyesine de başvuru yapabilirsiniz ama ilçe belediyelerinden daha kolay sonuç alırsınız. Adınızı, soyadınızı, kimlik numaranızı içeren dilekçenizle başvurunuzu yapın ve çözüm önerilerini de sunun. Yani salt mesela bu çocuklar şunu yaptılar. Okulda bir uygun bir nokta belirlemişler. O noktadan rampa başlarsa eğer çok az bir tadilatla bunun yapılabileceği ve rampanın yerleştirilebileceğini tespit etmişler. Çünkü bu çocuklar daha öncesinde dilekçe verdiklerinde mimarın tasarladığı yer çok saçma bir yer olduğu için Milli Eğitim çok maliyetli diye ve dimdik çıkıyordu rampa. Yani bu çocuklar o rampa yapılsa da yine de kullanamayacaklardı o rampayı. Çok dik çıkıyordu. Milli Eğitim ama maliyet yönünden demişti ki bunlara geçen yıl da aynı şey yaşandı çünkü ben buraya bu rampayı yapamam demişti ve yapsa da zaten işlerine yaramayacaktı. Bu yıl bu çocuklar kendileri arkadaşlarının ailesinden rica edip, mimar bir annesi vardı bir arkadaşların ondan rica edip okulu genel şöyle bir incelettirip hani hakikaten bu çocukların nasıl yararlanabilecekleri o rampa eğiminin nasıl olması gerektiğini tespit edip onunla birlikte sundular. Hani proje falan çizmediler ama atıyorum X sınıfının yanından başlatırsak işte Z sınıfının yanında da bitirirsek bu bizim işimize yarayacak tarzı bir sunumla bir öneriyle gittiler. Ve okul da bunu kabul etti. O rampa şu an oluyor. O yüzden önerilerinizle birlikte yani şunu asla unutmayın. Biz olmadan bizim için asla. Şimdilik size önerebileceğim yöntem bu.
Gayet güzeldi sevgicim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi o zaman şöyle devam etsek. Gerek bilgiye erişim, gerekse fiziksel erişilebilirlikle ilgili. Biraz sen yer yer değindin ama spesifik olarak bahsetmek gerekirse hem ulusal hukukta, iç hukukumuzda hem de uluslararası hukukta özellikle hangi sözleşmeler bağlamında ya da hangi anlaşmalar bağlamında yer alıyor ve nasıl koruma altına alınmış? Ve devletlere bununla ilgili nasıl bir yükümlülük verilmiş aslında bu önemli. Biraz bunlardan da bahseder misin?
Şöyle, şimdi iç hukukumuzda bu dedi ki özellikle bilgiye erişim noktası birincisi zaten ve ikincisi mesela bilgiye erişimi eğitim hakkının içine yerleştiriyoruz özellikle. Eğitim anayasal bir haktır. Daha önce konuştuk hatırlıyorsunuz. Anayasayla güvence altına alınmış bir haktır. Dolayısıyla herkesin eğitime kısıtsız, sınırsız erişim hakkı vardır. Devletin de bu hakkın gerçekleşebilmesi için gerekli tedbirleri, gerekli önlemleri alması, gerekli düzenlemeleri yapması beklenir. Çünkü bu pozitif insan hakları, pozitif statü hakları olarak kabul ettiğimiz hak grubundandır. Devletten olumlu davranışta bulunması beklenir bu yönde. Dolayısıyla anayasal anlamda güvence altına alınmış olduğu için Bilgiye erişim noktasında, özellikle eğitim hakkı kapsamındaki bilgiye erişim noktasında anayasadan da kaynaklı olduğu için gerekli yazılı başvurular yapıldıktan sonra o dersimizde de sözünü etmiştik. İdari yargı yolu kullanılabilir. Gerekli düzenlemeler yapılmıyorsa, örneğin size bir kitap verildi, PDF. Siz PDF değil, JPEG ya da işte MPG formatında. Siz bunu okuyamıyorsunuz, erişiminiz yok. Artık PDF'leri çözümleyebiliyoruz, onda bir sorunumuz kalmadı ama erişiminiz yok. Bunun sizin erişebileceğiniz hale getirilmesine yönelik gerekli yazılı başvuruları yapıp okul idarenize, ilçe milli eğitim müdürlüklerine, il milli eğitim müdürlüklerine bu başvurunuz karşılanmıyorsa idari yargı yoluna başvurabilirsiniz ki benim hep hayalimdir o. Keşke bir anda binlerce öğrenci milli eğitime eğitimde bilgiye erişemiyoruz biz. Bilgiye erişim hakkımız engelleniyor diye binlerce öğrenci dava açsa ve bir farkındalık oluşsa, bir uyanış gerçekleşse diye bir hayalim vardır benim hep. Bunun dışında kamu spotlarının aslında erişilebilirliğinin sağlanmasına yönelik yönetmelikler var. Herkes için erişilebilir hale getirilmesine yönelik, ama ülkemizde tabii ki uygulanmıyor bu yönetmelikler, ancak resmi gazetede yayınlanıyor ve yayınlandığı haliyle kalıyor. Buna ilişkin olarak da RÜTE başvurulabilir. Örneğin kamu spotları yayınlanıyor ama bizim buna yeterli erişimimiz yok tarzında. Tabii ki ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde her sözleşmenin kendine ait ve kendi getirdiği haklarla bağlantılı olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna bağlı ek protokoller kapsamında artık hepimizin çok yakından bildiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yolu var. Yine bunun dışında o sözleşmelerin, o protokollerin altında yer alan komiteler, komisyonlar vardır. Her Avrupa Birliği'ne bağlı çıkan sözleşmenin altında komisyonlar vardır. Bu komisyonlar da başvuru alır, ancak bu komisyonlar İngilizce başvuru alırlar. Bunların herhangi bir yaptırım güçleri yoktur, ancak ülkeye tavsiyede bulunabilirler. Hani bir zorlayıcılıkları yoktur. Bunun dışında Birleşmiş Milletler Evrensel Beyannamesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Engelliler Sözleşmesi, tam şu an şey aklıma gelmedi. Bunlara ilişkin de yine bunların kendi komitelerine başvuru yapılabiliyor. Yapma şansımız var. Oradan da yine hem fiziksel erişilebilirlik hem bilgiye erişim anlamında yaşadığımız sorunları aktardığımız zaman yine onlar da o ülkelerin denetimleri sırasında, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi, bunların denetimleri sırasında o ülkelere özellikle işte soru cevap aşamasında ülkeleri sıkıştırabiliyorlar, bir takım siyasi yaptırımlar uygulayabiliyorlar, zorlayıcı. Ülkeler de o aşamada kendilerini daha rahat ifade edebilmek için bir takım tedbirler alma yoluna gidiyorlar. Bu da bir yöntem. Bunun dışında yine en başta söylediğim gibi, özellikle fiziksel erişilebilirlik noktasında illerde valiliklere, ilçelerde kaymakamlıklara başvuru yapılabiliyor. Bu ilçeler dediğim arkadaşlar şöyle ilçeler. Merkez ilçeleri kastetmiyorum. Merkez ilçelerde yine valiliğe başvuruda bulunuyorsunuz. Ancak ile bağlı ilçeler vardır. O ilçelerde kaymakamlıklara başvuruyorsunuz. Yani örneğin şimdi ben İstanbul'u çok bilmiyorum, hangi ilçesi merkezdir, hangi ilçesi bağlı ilçedir. Doğrudan örnek veremeyeceğim ama mesela Denizli için konuşayım. Denizli'de Pamukkale ve Merkez Efendi merkez ilçelerdir. Ama mesela bunun dışında Acıpayam vardır, işte Tavas vardır. Bunlar bağlı ilçelerdir, Denizli'ye bağlı ilçelerdir. Buralarda kaymakamlıkları kastediyorum. Merkez ilçelerde yine valiliğe gerekli başvuru yapmanız gerekiyor. Buralara yazılı başvuru yapıp buralardaki komisyonları göreve çağırıp denetim yaptırabilir. Bu denetim raporuna bağlı olarak yine eğer bina kamu binasıysa İdari yargıda dava açmak için o raporları kullanabilirsiniz. Bu tarz yöntemler, bu tarz yollar izlenebilir hak arama bağlamında. Ama yine söylüyorum, erişilebilirlik yılı ilanı kesinlikle aklınızın bir kenarında dursun arkadaşlar.
Peki mesela bu kanalları kullanarak hani öyle bir case'in var mı elinde bilmiyorum ama bir sonuç elde etmiş ne bileyim bir durum, bir hikaye, bir arkadaşımız falan var mı? Yani gerek bu uluslararası hukuku kullanmış gerekse bizim iç hukukumuzu takip ederek öyle bir sonuca ulaşmış birileri var mı? Birazcık varsa aklında bir şeyler paylaşmak ister misin?
Şöyle hani biraz önce bahsettiğim bu arkadaşların Milli Eğitim Müdürlüğü'ne okullarına ilişkin olarak yaptıkları bir fiziksel erişilebilirlik mücadelesi sonucu elde ettikleri bir durum var. Şu an okullarına rampa yapılıyor. Onun dışında bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden aslında o tam bilgi erişimli de eğitim hakkına ilişkin olarak yine elde edilmiş bir kazanım vardı. Şu an tam hani isim olarak hatırlayamıyorum ama merak eden arkadaşlar için onun linkini bulup paylaşırım sizinle o karara ilişkin olarak da o kararı da. Ama onun dışında net olarak şu an hatırladığım bir durum bizim ülkemiz açısından yok. Yani diğer ülkelerden var tabii çok kazanımlar var. Bizim ülkemiz açısından net benim hatırladıklarım bu iki olay. Bunun dışında birçok ülkede var. Yani Avrupa, özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bilgiye erişim ve fiziksel erişim noktasında verdiği ama bizim ülkemiz açısından değil ama diğer ülkeler açısından verdiği çok güzel kararlar var. Tabii ki sonuç alınabiliyor. Bizim ülkemiz açısından bu kararların olmamasının sebebi de şu. Maalesef ki insanlar yeterince başvuru yapıp uğraşmıyorlar bu işlerle. Ondan kaynaklanıyor. Hani o anlık kendi sorununu çözdüyse ya benim için bitti. Hani ne olacak noktasına geliyoruz. Biraz o yüzden ondan kaynaklı bir durumda var.
Eminim ki biz bu erişilebilirlik yılını çok sevgi Mart.
Evet, Sayın Boz Bey
Öyle
Mart.
inanıyoruz daha doğrusu arkadaşlar.
Evet, öyle inanıyoruz.
Peki konuklarımıza soralım. Herhangi bir bize sormak istediğiniz bir şey var mı bu konuya dair? Erişilebilirlik bilgi ya da fiziksel erişilebilirlik ile ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı? Önce o soruları alalım. Bu arada sorularınızı daha sonra programı dinleyenler için tekrar ediyorum. sevgi.mart@gmail.com ve sevgi bu haftaki konumuzu sonlandırmadan önce senin özellikle değinmek istediğin başka bir şey var mı? Gerek bilgi erişim, gerekse fiziksel erişimlilikle ilgili. Son olarak hem hukuk çerçevesi bağlamında hem de genel olarak ne söylemek istersin?
Yani şöyle arkadaşlar, gerçekten bir mekanın erişilebilirliği salt bizim de A engel grubu, B engel grubu değil, tüm kullanımsal alanların her erişilebilir olmasıdır asıl erişilebilirlik, istenilen erişilebilirlik özellikle fiziksel erişim noktasında. O yüzden hani bir binaya girdiğiniz zaman, aa burada Braille düğmeleri olan bir asansör var, İşte bu benim için yeterli gözüyle bakmayın. Bu binaya girdiğiniz zaman tüm alanlarına bakın. İşte merdiven kullanımından kapı eşiklerinin yüksekliğine kadar, lavabolarına erişime kadar her yerine bakın. Her yerini inceleyin. Ve özellikle gerçekten kamu binasıysa bu gittiğiniz binalar, diğer binalar için, özel binalar için de artık bu erişilebilirlik kriterlerini belediyeler denetliyorlar ve inşaat ruhsatı aslında vermemeleri gerekiyor. Pardon, kullanım ruhsatı, ama yine de veriliyor. Verilmesine rağmen şikayet edildiğinde yine denetim yapıyorlar. Bu nedenle lütfen bu gözle bakalım. Hani bu saat bir noktada işte erişilebilirliğin sağlanmış olması, bir engel grubu için erişilebilirliğin temin edilmiş olması yeterli değil. Her insan için gerçek erişilebilirlik, gerçek kullanımsal erişilebilirlik sağlanmış mı, buna bakalım. Ve eğer sağlanmamışsa, bu çok zor bir şey değil. Ben de artık yapmaya başladım bunu. İki satır bir dilekçeyle ben A binasına gittim. İşte rampa vardı ama rampa şuraya kadar geliyordu. Bundan sonrasında yoktu. Binanın denetlenmesini talep ediyorum şeklinde bir dilekçe yazıp gönderelim. Ve gerçek erişilebilirliğin sağlanabileceği günlere ulaşmaya çalışalım. En azından bizim de çorbada bir lokmacık da olsa tuzumuz bulunsun diyorum sadece.
Nereye
Aslında...
yazacağız Sevgi? Çok pardon, araya girdim ama böyle bir şikayeti nereye bildirmemiz gerekiyor?
Böyle bir şikayeti şöyle merkez ilçelerde valiliklere, bağlı ilçelerde kaymakamlıklara ve her ilçede yine tüm ilçelerde hem merkezde hem bağlı ilçelerde ilçe belediye başkanlıklarına bildirmemiz gerekiyor. Aslında bir yol daha var arkadaşlar ama bunu paylaşmamakta çok tereddüt ediyorum. Ama yine de söyleyeceğim hani ben biliyorum çünkü diğer arkadaşlarımız da yalansın. Bu yıl erişilebilirlik de biliyorsunuz. AKİM diye bir birim var arkadaşlar. AKİM AK Parti İletişim Merkezi. Buraya iletilen şikayetler anında cevap buluyor. Bu nedenle erişilebilirlik noktasında gerekse noktasında yaşanan problemi açabilirsiniz. Özellikle bu yıl. Bu yıl nereden ne tutturabilirsek bizim için kazançtır gözüyle bakıyorum ben. Çünkü bu çok önemli. Bu nedenle AKİM'e doğrudan yaşadığınız erişilebilirlik problemlerini iletip çözüm bulmanı sağlayabilirsiniz. İyi çalışan bir sistem öyle söyleyeyim size.
İnternetten ulaşabiliyor musun? İlk kez duyuyorum ben bunu.
Evet, bulabiliyorsun. AKİM olarak aradığın zaman bulabiliyorsun.
Süper. Evet. Arkadaşlar bu bilgi erişim ve fiziksel erişilebilirlik kavramları daha doğrusu yaklaşmak gerektiğini düşünüyoruz biz. Engelsiz erişim temelinde bunu söyleyebilirim. Bizim şöyle yaklaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu meseleler partiler üstü ve politikalar üstü bir mesele aslında. Ve aslında bu meseleleri kimin çözdüğünün bizim açımızdan bir önemi yok. Çünkü
kesinlikle
ideolojik
öyle.
Temelli bakmıyoruz.
Kesinlikle
dolayısıyla
öyle.
Sevginin bunu ilk baştaki tereddütü tam da bu sebepleydi. Ama tam böyle yaklaştığımız için, bir aktivist grup olarak böyle baktığımız için sizlerin de bu şekilde yaklaşmasını biz bekliyoruz esasında ve hani önemli de buluyoruz aslında. Dolayısıyla bu yıl erişilebilirlik yılı olarak ilan edilmişse eğer, bizim de bu yılı olabildiğince verimli bir şekilde her kanalı kullanarak bir şekilde doğru bir şekilde içini doldurmamız gerektiğini düşünüyoruz. Peki başka soru var mı arkadaşlarımızdan sevgi Marta bizim programımızda ve bugünkü söyleşi konumuza dair? Eğer yoksa bu haftaki konumuzu, söyleşimizi yavaş yavaş tamamlıyoruz çünkü. Peki bu hafta erişilebilirlik, bilgiye erişim ve fiziksel erişilebilirliği konuştuk. Önümüzdeki hafta bir ihtimalle son hak temelli hukuk söyleşimizi gerçekleştireceğiz ve hak temelli hukuk söyleşilerimizde gelecek hafta koruma mekanizmalarını konuşacağız. Daha önce birazcık yer yer bahsetmiştik. İnsan hakları, evrensel bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bağlı bir sözleşme var. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi, Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu, Kamu Denetçiliği Kurumu ve buna bağlı başka koruma mekanizmaları ile ilgili konuşacağız ama bununla ilgili önümüzdeki haftaki duyurularımızda tam olarak neyi çalışacağımızı sizinle paylaşacağız. Dolayısıyla da 1 Mart hak temelli hukuk söyleşilerimizin bu hafta sonuna geldik tekrar. Derse katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu programları az önce paylaştığım gibi www.dünyaseslen.com adresinden sonrasında takip edebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Sorularınızı, burada soramadıklarınızı ve programları daha sonradan dinleyip sorularınızı oluşturursanız eğer sevgi.mart@gmail.com sevdabozbey@gmail.com sorularınızı daha çok Sevgi'ye sormanızı tercih ediyorum. Ama ben de aracı olabilirim tabii ki de seve seve. Onlara sorabilirsiniz. Bu arada kendisine ulaşmaya çalışacağız ama geçtiğimiz haftalarda bizim programımıza konuk olarak gelen bir arkadaşımız vardı. Sayın Ali Yıldırım. Ali Bey Almanya'daki aslında Almanya'daki haklar temelli hukukla, haklar bağlamındaki hukukla Türkiye'deki hukukun karşılaştırmasına dair bir program aslında yapmak istiyordu. Bizimle birlikte bir program oluşturmak istiyordu. Ali Bey eğer bu programı sonrasında dinlerse lütfen tekrar bize ulaşsın. Gelecek hafta değilse de sonraki hafta ben Ali Bey'i konuk almak isterim. Ek bir ders yapmış oluruz, ek bir söyleşi yapmış oluruz. Çünkü gelecek hafta biz resmi olarak hak temelli hukuk söyleşilerimizi, dersimizi kapatıyor olacağız. Herkese katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Sevgicim sana çok çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu yoğunluğun arasında mutlaka programa bir şekilde zaman ayırdın ve geldin. Diyelim ve hepinize iyi akşamlar dileyelim. İyi pazarlar ve aynı zamanda keyifli bir hafta olsun dileyelim.
Evet, ben de herkese çok teşekkür ediyorum. Başta sevgili ortağım Sevda Boz ve Yılmaz olmak üzere ekip arkadaşlarıma, bizi dinleyen herkese çok çok çok teşekkürler arkadaşlar. Herkese güzel hafta sonları ve güzel mutlu bir hafta diliyorum. Görüşmek dileğiyle.